Kendi kutup yıldızını bul. Ayrım 3, sayfa 20. Tek kollu şampiyon. Japonya'da bir çocuk 10 yaşlarındayken bir trafik kazası geçirmiş ve sol kolunu kaybetmiş. Oysa çocuğun büyük bir ideali varmış. Büyüyünce iyi bir judo ustası olmak istiyormuş. Sol kolunu kaybetmesiyle birlikte bu hayali de yıkılan çocuğun büyük bir depresyona girdiğini gören babası, belki bir ümit ışığı olabilir düşüncesiyle Japonya'nın ünlü bir judo hocasına gidip çocuğun durumunu anlatarak yapılacak bir şey olup olmadığını sormuş. Judo hocası, "Çocuğu bir getir bakalım," demiş. Ertesi gün baba oğul çıkmışlar hocanın karşısına. Hoca çocuğu şöyle bir süzmüş ve "Tamam," demiş. "Yarın çocuğun eşyalarını getir, çalışmalara başlıyoruz." Ertesi gün çocuk geldiğinde hocası ona bir hareket göstermiş ve "Bu harekete çalış," demiş. Çocuk bir hafta aynı harekete çalışmış. Sonra hocasının yanına gidip "Bu hareketi öğrendim. Bana başka hareket göstermeyecek misiniz?" diye sormuş. Hocanın cevabı "Çalışmaya devam et," olmuş. 2 ay, 3 ay, 6 ay derken çocuk okuldaki 1 yılını doldurmuş. Bu 1 yıl boyunca da hep o aynı hareketi tekrarlamış. Hocasının yanına tekrar gitmiş. "Hocam, 1 yıldır aynı hareketi çalışıyorum. İyi de yapıyorum. Bana yeni bir hareket göstermeyecek misiniz?" "Sen aynı hareketi çalış oğlum. Zamanı gelince yeni harekete geçeriz." 2 yıl, 3 yıl derken çocuk hocasının nezaretinde 5 yılını doldurmuş. Bir gün hocası çocuğun yanına gelip "Hazır ol," demiş. "Seni büyük turnuvaya yazdırdım. Yarın maça çıkacaksın." Delikanlı şoke olmuş. Hem solu yok hem de judoda bildiği tek hareket var. Ünlü judocuların katıldığı turnuvada hiçbir şansının olmayacağını düşünmüş. Ama hocasına saygısından da ses çıkaramamış. Turnuvanın 1. günü delikanlı ilk müsabakasına çıkmış. Rakibine bildiği o tek hareketi yapmış ve kazanmış. Derken 2., 3. maç. Çeyrek final, yarı final ve umulmadık bir biçimde finale katılmaya hak kazanmış. Finalde delikanlının karşısına ülkenin son 10 yıldır yenilmeyen şampiyonu çıkmış. Rakip judoda tam bir üstad. Delikanlı dayanamayıp hocasının yanına koşmuş. "Hocam," demiş, "hasbelkader buraya kadar geldik. Ama rakibime bir bakın, yılların şampiyonu. Bende ise bir kol eksik ve bildiğim tek bir hareket var. Bu kadar bana yeter. Bari çıkıp da rezil olmayayım. İzin verin turnuvadan çekileyim." "Olmaz," demiş hocası. "Yenilirsen de namusunla yenil." Çocuk çaresiz çıkmış müsabakaya ve maç başlamış. Delikanlı yine o bildiği tek hareketi yapmış ve bir hamlede rakibini yere sererek şampiyon olmuş. Kupayı aldıktan sonra hocasının yanına koşmuş. "Hocam, nasıl oldu bu iş? Benim bir kolum yok ve bildiğim tek bir hareket var. Nasıl oldu da ben kazandım?" "Bak oğlum," demiş hocası. "İlk olarak 5 yıldır aynı harekete çalışıyorsun. O kadar çok çalıştın ki artık yeryüzünde o hareketi senden daha iyi yapan hiç kimse yok. İkinci olarak da o hareketin tek bir karşı hareketi vardır. Onun için de rakibinin seni sol kolundan tutması gerekir." Sayfa sonunda çerçeve içinde bir söz yazmaktadır. "Bundan 20 yıl sonra yaptıkların değil, yapamadıkların için üzüleceksin. Dolayısıyla halatları çöz. Limandan uzaklara yelken aç. Rüzgarı yakala, araştır. Düşle, keşfet. Yapabileceğin denli söz ver. Sonra söz verdiğinden daha fazlasını yap. Oturarak başarıya ulaşan tek yaratık tavuktur. Aldous Huxley. Disiplin ve başarı. Bill Tuman'ın Olimpiyat Dekatlonu kazanma hikayesi oldukça düşündürücüdür. Bill, 1964 yılında 25 yaşındayken olimpiyatların en yorucu oyunu olan Dekatlon seçmelerine katılıyor. Seçmeler sonunda ilk 3 rakibi olimpiyatlara katılma hakkı kazanırken o 4. olarak eleniyor. Ertesi günü onu sahanın etrafında koşarken görenler, "Mr. Tuomi, olimpiyatlara katılma şansına nasılsa kaybettiniz. Neden çalışıyorsunuz?" diyorlar. O, şu muhteşem cevabı veriyor. "1968 olimpiyatları için çalışıyorum." Ve bu çalışma neticesini veriyor. Bill Tuomi, 1968 Meksiko City olimpiyatlarında altın madalyayı gururla göğsüne takarak birincilik kürsüsündeki haklı yerini alıyor. Sayfa sonunda çerçeve içinde bir söz var. Doğru yolda bile olsanız, eğer oturuyorsanız, sizi ezip geçerler. Will Rogers. Amaç, seçmenin anahtarı. Kendimize büyük amaçları ilk seçtiğimizde bunlara ulaşmak imkansız gibi görünür. Ama amaç seçmenin en önemli anahtarı size ilham verecek kadar büyük bir amaç bulmaktır. İçinizdeki gücü ancak o zaman serbest bırakabilirsiniz. San Francisco'nun yıkık dökük bir mahallesinde yoksul koşullar içinde doğan bir gencin gerçek hikayesini ve seçtiği amaçların kendisi dışında herkese nasıl imkansız göründüğünü hiç unutamam. Bu delikanlı Jim Brown'un hayranlarındandı. Brown o sırada Cleveland Browns takımında bek oynuyordu. Sözünü ettiğim delikanlı, yetersiz beslenme nedeniyle geçirdiği hastalıklardan sakat kalmış, 6 yaşındayken bacakları eğrilmiş, baldırları atrofi olup ona kalem bacak adını kazandırmış olmakla birlikte günün birinde kafasındaki kahraman gibi bek oyuncusu olmayı kendine amaç edinmişti. Cebinde futbol maçlarına gidecek kadar parası yoktu. Bu yüzden ne zaman Browns'un maçı olsa gidip stadın kapısında dikilir, bakım ve temizlik ekibi 4. setin ortalarına doğru kapıları açıncaya kadar beklerdi. İçeriye ancak o zaman girer, oyunun ancak ondan sonrasını seyrederdi. Sonunda 13 yaşındayken ömrünce hayalini kurduğu fırsat karşısına çıktı. 49'ların Browns'una karşı oynadığı bir maç sonrasında dondurmacı dükkanına girdiğinde karşısında çocukluğundan beri hayran olduğu kahramanını gördü. Futbol yıldızına yaklaşıp, "Bay Brown, ben sizin en büyük hayranınızım," dedi. Brown ona zarafetle teşekkür etti. Çocuk direndi. "Bay Brown, biliyor musunuz?" Brown tekrar ona dönüp, "Ne var oğlum?" diye sorunca bu sefer çocuk, "Ben sizin kırdığınız her rekoru, her kaydettiğiniz sayıyı bilirim," dedi. Brown gülümsedi. "Bu harika bir şey," diye karşılık verdi. Sonra yarım bıraktığı sohbete geri döndü. Çocuk bu sefer onun gözlerine öyle bir ihtirasla baktı ki Brown o gücü kendi benliğinde hissetti. "Bay Brown, günün birinde sizin her rekorunuzu kıracağım." Futbol efsanesi gülümsedi. "Harika evladım," dedi. "Adın ne senin?" Çocuk, "Oriental efendim," diye karşılık verdi. Oriental James Simpson. Arkadaşlarım beni O.G. diye çağırırlar. O.G. Simpson gerçekten de Jim Brown'un bütün rekorlarını kırdı. Yerine kendi rekorlar anıtını dikti. Neysek ve neredeysek oyuzdur. Çünkü ilk önce onu hayal etmişizdir. Donald Curtis. Roosevelt'in cevabı. Amerika'ya ardı ardına 4 kez başkan seçilen tek bir adam vardı. Franklin D. Roosevelt. 1882-1945 yılları arasında yaşayan Roosevelt, 39 yaşına yakalandığı çocuk felcinden dolayı yürüyemiyordu. Fakat bu onun başarı merdivenlerini hızla tırmanmasına engel olamadı. ABD'nin 32. başkanı olan Franklin D. Roosevelt, hayli tempolu geçen başkanlık günlerinde, buna 2. Dünya Savaşı da dahil, onca işin üstesinden gelmesine rağmen nasıl bu kadar zinde ve dinç kaldığı sorusuna şu yanıtı vermişti. Beyler, şu an ayağının baş parmağını hareket ettirebilmek için 2 yıl uğraşan birine bakıyorsunuz. Hayatınızda mucizeler olsun ister misiniz? İşte hayatınıza mucizeleri çağırmanın bilimsel yolları. Siz de hayatınızda mucizeler olsun ve size imkansız gibi görünen hayalleriniz gerçek olsun istersiniz, öyle değil mi? Öyleyse önce şu sözü hatırlatalım. Hayatta size hiçbir istek verilmemiştir ki onu gerçekleştirecek güç de birlikte verilmemiş olsun. Bu yazıda Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmaları ve mucizelerinizi gerçekleştirmenin yöntemlerini bulacaksınız. Biliyor musunuz? Hepimizin içinde bir başka ben vardır. Kimi zaman bizimle konuşur ama biz içimizden gelen bu sesin söylediklerini kimi zaman duymaz, kimi zaman da diğer sıradan düşüncelerimizden ayırt edemeyiz. Oysa bu ses sihirlidir adeta. Eğer onu duyabilirsek, hayatımızda pek çok imkansız görülen hayalimizi gerçekleştirebiliriz. Bu yazıda bu hayallerimizden gerçekleşmesi imkansız amaçlar olarak bahsedeceğiz. Yani GIA diyeceğiz kısaca. Martha Beck 13 yaşındaydı. Evlerinin salonunda ev ödevini yapıyor, ebeveynleri ise eski püskü televizyonu izliyorlardı. Ekranda kapalı bir spor salonunda koşan bir gencin görüntüsü belirdi. Martha başını kaldırdı, televizyondaki görüntüye baktı ve kendisini yüksek sesle "Ben bu okula gideceğim" derken buldu. Televizyondaki spiker devam etti. Gösterilen okul, ABD'nin en ünlü ve prestijli üniversitesi olan Harvard'tı. O anda Martha'nın kalbi duracak gibi oldu. Utah'ın küçük bir kasabasında yaşayan bir genç kız için Harvard'a gitmek gerçekleşmesi imkansız bir amaçtı. Ne Martha'nın ailesinin onu bu okulda okutacak parası vardı, ne de genç kız bu okulu kazanacak kadar akıllı olduğuna inanıyordu. Ancak Martha kendi içinden gelen bu sesin farklı olduğunu hissetti. Bu ses sanki onun dışından bir yerlerden gelmiş ve onu gelecekte neler olacağını söylemişti. Aradan 20 yıl geçtikten sonra Martha Beck, 2 Harvard diplomasına sahip ünlü bir yazar, psikolog ve araştırmacıydı. Martha yaşadığı bu deneyimden sonra GIA'ların herkes için geçerli olabileceğini anlamıştı. Bu konuda bilimsel çalışmalarda yer aldı. İnsanların başlarına geleceğini hissedebilmek gibi bir özelliği vardı. Bu durum deneylerle ispatlanmıştı. Bu deneylerin birinde deneklere üzeri kapalı resimler veriliyordu. Resimlerin bazılarında güzel görüntüler yer alırken bazılarında ise insanı rahatsız edecek kadar vahşi görüntüler vardı. Denekler kötü olan resimleri açmadan birkaç saniye önce bunu hissediyor ve buna bağlı olarak kan basınçları ve nabızları artıyordu. Martha Beck, her insanda bulunan bu özelliğin keşfedilip kullanılması için bilimsel yöntemler geliştirdi. Evet, Şimdi bu yöntemleri öğrenmenin sırası sizde. Ne dersiniz? İçinizdeki büyülü sesi duymaya hazır mısınız? Öyleyse denemeye başlayalım. Öncelikle bilmelisiniz ki cihalar normal düşüncelere benzeseler de aralarındaki benzerlik bir kedi ile bir Sibirya kurdu arasındaki kadardır. Ne yazık ki üst beynimizin bu düşünceleri avlama yeteneği yoktur. Ama cihalar gelir ve sizi bulurlar. İşte mucizelerinizi çağırmanın yöntemleri. Sonuçları görünce kendiniz de şaşıracaksınız. Önce boş bir kağıt ve kalem alın. Kalemi dominant elinize alarak cevabını bilmek istediğiniz soruları yazın. Ancak bunu yaparken dominant olan elinizi kullanmanız önemlidir. Yani sağ elinizi kullanıyorsanız sağ elinizle, solaksanız sol elinizle yazmalısınız. Kendinize soracağınız sorular şöyle olsun. Neler hissediyorsun? Neye ihtiyacın var? Hayatta ne istiyorsun? Bu ve benzer soruları yazdıktan sonra kalemi diğer elinize alın ve cevapları diğer elinizle yazmaya çalışın. Kargacık burgacık olması hiç önemli değil. Beyniniz alışık olmadığı elinizi kullanmaya çalışmakla o kadar meşgul olacak ki o güne kadar kendi kendinize hiç söylemediğiniz şeyleri bulacaksınız o kağıtta. Yazmaya devam edin. Sonra yazdıklarınızı okuyun. Gerçekleşmesinin imkansız olduğuna inandığınız hayallerinizi kargacık burgacık yazılarınızın arasında bulacaksınız. Bugüne kadar kendinize itiraf bile edemediğiniz arzular ve geleceğe dair önsezilerinizi kargacık burgacık yazılarınızın arasında görünce şaşıracaksınız. Kalbinizden gelecek sesi duymaya çalışın. İkinci olarak, kendinize sakin ve sessiz bir ortam yaratın. Rahat bir koltuğa yerleşin ve gözlerinizi kapayın. Tarihin değişmiş olduğunu hayal edin. Aynı ayın aynı günündesiniz ama tarih 2005, 2012 veya 2020. Seçtiğiniz yılda kaç yaşında olacağınızı hayal edin. En yakın arkadaşınız kaç yaşında? Çocuklarınız, eşiniz kaç yaşındalar? Neredeler? Hayal ettiğiniz tarihi iyice benimsemeye çalışın. Gözlerinizi kapalı tutarak yüksek sesle içinde bulunduğunuz şartları tasvir edin. Neredesiniz? Dış görünüşünüz nasıl? Bulunduğunuz ortam sıcak mı, soğuk mu? Şimdi içinde bulunduğunuz durumu bozmadan hayatınızı tasvir edin. Hayatınızdaki en önemli şey ne? Neyle meşgul oluyorsunuz? Yanınızda kimler var? Bu deneyimi yaşarken lütfen hayal kurup bazı şeyleri uydurmaya çalışmayın. Burada önemli olan hayal gücünüzü zorlamak değil. Bilinçaltınızı serbest bırakıp geleceğinizi dışarıdan bir film gibi izlemeye çalışmak. Siz geleceğinizi kurgulamaya çalışmayın. Bırakın görüntüler kendiliğinden belirsin. Eğer ilk denemede hayatınız gözünüzün önünde belirmezse, ümitsizliğe kapılmayın. Cihalarınız sizden saklanabilirler. Ama merak etmeyin. Siz bir kere çağırdıktan sonra bilinçaltınız gelecekle ilgili olanaksız görülen ama gerçekleşecek hayallerinizi size gösterecektir. Olanaksız görülen ama gerçekleşecek olan hayallerinizle ilgili önseziler diğer düşüncelerden farklıdır. Öncelikle onu siz uydurmazsınız. Onlar adeta dışarıdan bir yerden gelir gibi beyninizin içinde beliriverirler. Duyduğunuz ses kendinize ait değildir sanki. Ve o ana fiziksel tepkiler eşlik eder. Kan basıncınız yükselir, ani bir heyecan duyarsınız. Kalbiniz çarpmaya başlar. Yüreğiniz sizden önce kaderini tanımıştır. Üçüncü olarak gerçekleşmesini istediğiniz arzularınızı bir kağıda yazın. Ama tüm detaylarıyla yazmanız önemlidir. Çünkü yazma eylemini beynimiz emir olarak algılar ve çevrenizde sizi amacınıza ulaştırabilecek detayları algılamaya başlar. Hayallerinizi ve gerçekleşmesi imkansız görünen amaçlarınızı yazmaya başladığınız zaman, beyniniz sizi ona ulaştıracak fırsatları bir olta gibi yakalamaya başlar. Aksi halde bu fırsatların kapınızı çaldığını fark edemeyebilirsiniz. Bazen de zihniniz siz farkında olmadan sizi dilediğiniz yöne doğru yöneltir. Kimi zaman bir davranışı niye yaptığınızı ya da bir kararı neden aldığınızı bilemezsiniz. İşte o zaman bilin ki bilinçaltınız devrededir. Martha Beck bu yöntemleri yalnızca kendi üzerinde değil, kendisine gelen hastalarında da denedi. Sonuç şaşırtıcıydı. Bu kişiler hayatlarında mucize olarak adlandırdıkları, gerçekleşmesi imkansız görünen amaçlarına ulaşıyorlardı. Martha Beck bu konudaki bilimsel çalışmalarını ve deneyimlerini kendi kutup yıldızını bulmak, parantez içinde Finding Your Own North Star adlı kitapta anlatınca, çalışması kısa zamanda ABD'de en çok satanlar listesine girdi. Dileğim, sizin de kendi kutup yıldızınızı bulmanız. Unutmayın, Schiller'in dediği gibi, kalbin atışı kaderin sesidir. O magazinden derleyen Ayşe Nübide Tulgar, The Oprah Magazine, A 2002. Sayfa sonunda çerçeve içinde bir söz yazmaktadır. Yaratıcılık, insanın içindeki fazla enerjinin kullanılmasıdır. Arthur Kessler. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 32.